Ayrım 42, Samizdat, Soner Yalçın, sayfa 491. Nazlı Ilıcak, bizlerin tutuklanmasına karşı tepkisini ilk gün net bir şekilde koydu. Köşesinde televizyon programlarında şüphelerini dile getirdi. Hatta Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın tutuklanmasından sonra savcı Zekeriya Öz'le ilgili soruşturma açılması gerektiğini bile yazdı. Sonra 20 yıl önce bir ajandaya yazılan ve evimde çıkan bir nottan dolayı savcı Öz tarafından ifadeye çağrıldı. Dipnot, bir kişiden sadece bir kişiden bekledim ki durun ne yapıyorsunuz desin. Gazetecinin yazarın en büyük eseridir müsbetteleri. Ne acı ki daha bu olgunluğa ulaşamadık. Yazdılar notları niye evinde tutuyor ki diye. Düzeyleri bu. Gidin Avrupa'da bir yazarın müsbettesini sahaftan almaya çalışın. Değerini görürsünüz. Saatler süren bir görüşme sonrasında benden şikayetçi olduğunu medyaya açıkladı. Ve ne olduysa oldu, Nazlı Ilıcak Savcı Öz'le görüştükten sonra 180 derece dönüş yaptı. Ergenekon ve medya ilişkisi başlıklı yazısında Oda TV'de çıkan virüslü sözde belgeleri anlattı ve şöyle konuşmaya başladı. Geniş bir açıdan baktığımızda taciz iddialarının örgüte irtibatlandırılması mümkün görünüyor. Nazlı Ilıcak neden Oda TV operasyonuna bulaştırılmıştı? Yanıtı basitti. İktidarın gazetesi Sabah'ta bir isim Ergenekon soruşturması ile ilgili şüphelerini açıklıyordu. Herkes basın özgürlüğüne yapılan baskıyı yüksek sesle dile getiriyordu. Bir hamleyle bu hava dağıtılmalı, bir yandan da itibarsızlaştırma devam etmeliydi. İşte Nazlı Ilıcak böyle bir projenin gerçekleşmesi için devreye sokuldu. Ya da bakınız, Nazlı Ilıcak Ergenekon konusunda uzman görüş sayılıp sürekli tartışma programlarına davet ediliyordu. Güzel, diyecek sözümüz yok. Ilıcak televizyon ekranlarında ya da köşesinde Ergenekon iddianamesine adeta tapar gibi iddiaları kesinmiş gibi söyledi, yazdı. Savcıların, ki özellikle Zekeriya Öz'ün iddialarından yola çıkarak ve masumiyet karinesini unutarak insanları yargıladı. Ne zaman şüphe belirten sözler etse ertesi gün 180 derece döndü, çark etti. Niye? Niye bu ani kıvrak dönüşler? Tehdit mi ediliyordu? Şöyle, Ergenekon iddianamesine göz atalım. İddianamenin 160. sayfasında bakın hangi bilgiler vardı. Medyanın ele geçirilmesi ve kontrolü ile ilgili Akşam Gazetesi çalışanı Tuncay Güney beyanlarında Akşam Gazetesi sahibi Mehmet Ali Ilıcak'ın Veli Küçük'ün kontrolünde olduğunu, gazeteye geçtikten sonra Veli Paşa ile oturup gazetede kimlerin tasfiye edileceğini konuştuklarını ve bazı kişilerin tasfiye edilerek gazetenin kontrolünü ele aldıklarını, Arslan Bulut, Alev Çukur Kavaklı gibi bazı gazetecilerden de ekip kurduklarını, gazetede çıkacak birçok haberde Veli Küçük'ün onayının alındığını. Şaşırdınız mı? Gördünüz mü, Nazlı Ilıcak'ın toz konduramadığı Ergenekon iddianamesinde oğlu Mehmet Ali Ilıcak'la ilgili neler yazıyordu? Neymiş, Mehmet Ali Ilıcak Veli Küçük'ün kontrolündeymiş. Neymiş, Ilıcak'ın sahip olduğu gazetede çıkacak haberlerde Veli Küçük'ün onayı alınıyormuş. Ve tüm bunlar Ergenekon örgütünün bir parçasıymış. Yani Ergenekon'un medya ayağında Mehmet Ali Ilıcak'ın rolü varmış. Bunları biz yazmadık. Bu satırlar Zekeriya Öz'ün hazırladığı iddianamede yer alıyor. Örgütün beynini gösteren Ergenekon şemasında Mehmet Ali Ilıcak'ın adı var. Nazlı Ilıcak'ın ikinci eşi Emin Şirin Ergenekon sanığı. Ergenekon'un tutuksuz sanığı Erol Mütercimler, asıl Ergenekon'un içinde gazete patronu Kemal Ilıcak'ın olduğunu söyledi. Hiç şaşırtıcı değil, 1970'lerde Tercüman Gazetesi'nin nasıl yayın yaptığı biliniyor. Şimdi ne demeli? Nazlı Ilıcak'ın Ergenekon iddianamesine bu kadar tapması ve can siperhane savunması kendi oğlunu korumak için mi? Ergenekon operasyonlarına yönelik eleştiri getirince önüne bu belge mi konuyor acaba? Sabahın bir başka yazarı Mahmut Övür, köşesinde yazdığı, ekranlarda söylediği yetmemiş, bu kez tam sayfa yandaş Yeni Şafak'a röportaj vermişti. Yandaşlar kendi aralarında paslaşıyordu. Oda TV Ergenekoncu medyanın jitemi. Gazetenin manşetinden verilen bu iddianın delili var mıydı? Yoktu, yorum yapıyordu. Yapsın bakalım, hep yorum yapıyorlar. Halbuki, Yeni Şafak ileri demokrasi için mücadele verdiğini, karanlık organizasyonları açığa çıkarmayı şiar edindiğini hep söyleyen Mahmut Övür'e röportajda şunları sorabilirdi. 1- Susurluk kazasıyla adı gündeme gelen Ergenekon davasında da yargılanan yeraltı dünyasının ünlü ismi Drajali veya Yasak ile ilişkiniz nedir? Parasal bir ilişkiniz oldu mu? Yanında maaşla çalıştınız mı? Bu para meselesi yüzünden mi ayağınızdan vuruldunuz? Yoksa susurlukçuların düğününe katılıp buradaki fotoğrafı medyaya sattığınız için mi vuruldunuz? 2. Eşinizle birlikte kuruluşundan itibaren görev yaptığınız bir televizyon kanalından parasal meseleler yüzünden mi ayrıldınız? Kanalda büyük tartışmalar, kavgalar oldu. Nedeni yolsuzluk iddiaları mıydı? 3. 28 Şubat sürecinde ATV Haber Koordinatörü görevindeyken Fethullah Gülen kasetlerinin için yayınladınız. 4. ABD'ye gidip Fethullah Gülen'in elini mi, eteğini mi öptünüz? Ne karşılığında affedildiniz? Yeni Şafak'ın yerinde olsam bunları sorardım. Yoksa Mahmut Öbür'ün yorum yapabilecek kadar teorik birikimi olmadığını bilirim. Mahmut Öbür bıraksın yorumu, yaşadıklarını anlatsın. Temiz Türkiye'nin yaratılmasına daha büyük katkısı olur. Mahmut Öbür itirafçı olmalıdır. Aynı JITEM itirafçıları gibi. Taraf gibi kirlilik mabedi gazeteler Mitçi Kozinoğlu meselesine değinmişlerdi. Yazdım, Kaşif Kozinoğlu'nun ismini daha önce hiç duymamıştım. O da TB'ye yapılan ikinci operasyonda adı geçince kim olduğunu öğrendim. İkinci operasyonda gazetecilerin yanı sıra bir MİT mensubu olarak aranıyordu. Barış Pehlivan ise Kozinoğlu ismini bir yerden hatırladığını söyledi. Taraf'ın elemanı Mehmet Baransu'nun Mösyö kitabında adı geçiyordu. Kasım 2010'da basılan kitabın 351. sayfasında Baransu Hanefi Avcı'yı anlatırken şöyle yazmıştı. Avcı girdiği hiçbir savaştan yenilgiyle ayrılmamıştır. Polisten Mehmet Ağar ve ekibini, MİT'ten Mehmet Eymür, Kaşif Kozunoğlu gibi isimleri bertaraf etmiş kişidir. Yargıda da Yargıtay Başkanı kurbanları arasındadır. Bu bilgi ilginçti. Ne yani, Hanefi Avcı ile Kaşif Kozinoğlu hasım mıydı? Öyleymiş. Ama iki isim de aynı örgütün üyeliğinden, hatta bizimle ilişki kurdukları iddiasından tutuklanmıştı. İşin daha çarpıcı yanı, Kaşif Kozinoğlu ismini aylar öncesinden Mehmet Baransu kitabında gündeme getiriyordu. Bu bir rastlantı mıydı? Bunlar niye her operasyonu çok önceden biliyor? Yıllardır takip eden, sorgulayan ve sonunda tutuklayanlar bu soruların yanıtını neden vermiyor? Açıp baksınlar Oda TV arşivine. Binlerce haberin içinde bu sözde belgelerle yayınlanan hangi haberi gösterebilirler? Üstelik neymiş, kozmik odalarda tutulması gereken belgelermiş. Biz ne yapmışız bunları peki? Oda TV'nin bilgisayarında tutmuşuz. Hem de Koz isimli bir Word dosyası içinde. Öyle diyorlar. Biz salağız ya. Mitçi Kozinoğlu Türkiye'de olmadığı için gözaltına alınmamıştı. Ancak evinde arama yapılmıştı. Dün ifade vermeye gelmişti. Gazetelerin yazdığına göre yanında MİT Afganistan sorumlusu RT de varmış. Ve savcı Zekeriya Öz'ün talebiyle mahkemede MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nu tutuklamıştı. Dipnot, MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu Oda TV davasının ilk duruşmasına 22 Kasım 2011, 10 gün kala Silivri cezaevinde kalp krizi geçirerek vefat etti. Kozinoğlu'nun savcılık sorgusunda verdiği ifade nedense çok az sızdı medyaya. Tek sızan bilgiye göre Kozinoğlu savcı Öz'e şunu demişti. Oda TV adını ilk kez bu sorguda duydum. Soner Yalçın'ı tanımıyorum. Hatta hiçbir gazeteci tanıdığım yok. Bu arada geçen hafta tarafın Hedef AKP'li Aileler başlıklı sür manşetinde yazan AKP'lilere ait bilgilerin Oda TV'ye sızdırıldığı yalanı Kozinoğlu'na sorulmamıştı bile. Bunu da medyadan öğreniyordum. Taraf hiç utanmadı bu yalanlarından. Radikal'den Oral Çalışlar Kozinoğlu'yla Oda TV, Kalp Kalbe Karşıdır başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Açıklanan belgelere göre Kozinoğlu Oda TV'ye malzeme aktarıyormuş. Siyasetçilerin özel yaşamına ilişkin toplanan istihbarat bilgilerini onlara veriyormuş. İklim Bayraktar olayı bu istihbarat toplama işlerinin nasıl bir şantaja, pespayeliğe dönüştüğünü mükemmel bir şekilde gözler önüne serdi. Bu tarz işlere gazetecilik, onlarla uğraşanlara da gazeteci isminin verilmesi, gazetecilik mesleğine özel bir değer yüklemeyen insanların bile kabul edemeyecekleri bir şey. Onlara destek veren istihbaratçılar için nasıl bir tanım geliştirilebileceğinin takdirini size bırakıyorum. Ne kadar dönek olursa olsun, hakkımda ne söylenirse söylensin, Oral Çalışları gazeteci bilirdim. İyi niyetim işte. Ne kadar kolay yazıyor böylesi ağır satırları. Özel istihbarat bilgileri yayımlamak ne demek? Nasıl, ne zaman yapmışız bunu? Var mı bir tek örneği? Bunun açıklamasını yapabilir mi Çalışlar? Yapamaz. Peki niye kin dolu Oda TV'ye? Oral Çalışlar'ı ben iyi tanırım. O da onu iyi tanıdığımı bilir. Aydınlıkçıydı. 1980'lerin sonunda cezaevinden çıktı. 2000'e doğru dergisinde idari müdürlüğü görevi verildi. Kabul etmedi. Yayın kurulunda olmak istiyordu. Genel yayın yönetmenliği bekliyordu. Yani kariyeristti. Ya olurum ya giderim dedi. Gitti. 1990-1992 yılları arasında Hamburg Senatosu'nun davetlisi olarak eşi ve oğluyla Almanya'da bulundu. Hamburg Sosyal İncelemeler Vakfı'nda çalıştı. Vakfın finansörü Alman sigara tekeli Philip Remstma idi. Vakfın başında ise Türkiye'nin Ermenilere soykırım yaptığını iddia eden, tarihte ilk soykırım gaz odalarının Türkiye'de kurulduğunu ileri süren Alman gizli servisi BND'nin Kafkaslar Masası şefi Dr. Tessa Hoffmann vardı. Evet, Oral Çalışar'ın döneklik tarihini iyi bilirim. Kızgınlığı bunadır. Cezaevine atılmamızı fırsat bulmuş demek ki yazmak için. Yüzünü ne kadar değiştirirse değiştirsin, iyi tanırım onu ben. Yeni görevi namuslu gazetecileri kirletme misyonu. Yapar, kişilik erozyonudur bunu yaptıran. Oral Çalışlar gibi idam sehpalarımızı hazırlayanların neden hepsinin ölümümüzden keyif duyduklarını anlıyorum. Korkaklar, yüzümüze karşı söylemediler, yazamadılar. Cellat sıfatını bile övünçle kabul edecek birini tanımlayamazsınız, anlatamazsınız. İnsanlığın çukurudur orası. Başka dip yoktur, oradadırlar. Bunlardan birinin adı Sevilay Yükselir'dir. Sabah da şunu yazdı. 1. Çıkan belgelerden, ortaya dökülen kayıtlardan da anlaşılacağı üzere Soner Yalçın ve Oda TV çalışanları virüsle yollanmış deseler de bu arkadaşları bugün Silivri'de tutan şey buram buram darbe şakşakçılığı, çığırtkanlığı kokan Ulusal Medya 2010 adlı belge ve Yalçın'ın ajandasına düştüğü notlar ile yapılan telefon görüşmeleridir. 2. Soner Yalçın'ın derdi gazetecilik falan değil. Gerek sahibi olduğu site, gerekse bağlantılı olduğu kalemler, akademisyenler üzerinden hareket edip halkı kin ve nefret yoluyla kışkırtıp sokağa dökmek, ayaklanmalarını sağlamak ve bu yolla toplumda şu anda var olan iç huzuru bozmaktır. 3. İklim Bayraktar aptal değildir. Ruh hastası hiç değildir. Gayet aklı başında ne yaptığını bilen ve kendisine sunulan fırsatları sonuna kadar değerlendirmeyi hırs edilen bir seçilmiştir. Ve bu seçilmiş kişi Soner Yalçın tarafından Deniz Baykal'ı Halk TV satışında bertaraf etmek amacıyla kurulacak tuzakta kullanmak üzere görevlendirilmiş bir piyondur. Bu yazarı nasıl değerlendirmek lazım? Sivil hayatta son okuduğum yazar Umberto Eco ile sinemacı Jean-Claude Carrière'in kitap üzerine sohbetiydi. Söyleşinin bir yerinde konu alık ahmak ve kafasız ayrımına geliyor. Alık kaşığı ağzına götüreceği yerde kaşına götüren, söyleneni anlamayandı. Ahmak söylememesi gerekeni söyleyen, kasti olmayan gaflar yapan kişiydi. Bilir bilmez konuşurdu. Kafasız ise ilk bakışta doğru dürüst akıl yürüttüğünü sandığınız ama yanılgı içinde olan bir kişiydi. Tehlikeliydi. Hatasını yüksek sesle bağırarak öne sürer ilan ederdi ki herkes duysun. Kafasızlığın nasıl da boru gibi öttüğünü görmek insanı şaşkına çevirirdi. Sık sık kullandığı cümle neydi biliyor musunuz? Artık güvenilir kaynaklardan biliyoruz ki. Sizce bu kadıncağız alık mı, ahmak mı, kafasız mı? Yoksa... Gerçek bir fikir despotu olan radikalden Cengiz Çandar malum Koray'a eşlik ediyordu. Odaya ilişkin olarak bugünlerde ortaya saçılan ve daha da saçılacak olan maddi deliller o çevrenin bir basın faaliyetiyle ilgili olmadığına, Ergenekon adı verilen şebekeyle ilintili bir psikolojik harekat birimi olduğuna yeterince işaret ediyor. Bu ülkede 40 yıllık siyasi tecrübesi olan nice askeri darbe ve müdahale deneyiminden geçmiş, en önemlisi bir demokratik duruş edinebilmiş ve daha da önemlisi psikolojik harekata hedef olmuş kim varsa ve bir nebze sezgi sahibi ise Oda TV'nin ne olup olmadığını anlayabilirdi. Savcı Zekeriya Öz bizlerin sezgilerinin maddi delillerini elde etti. Bu fıkrayı yazmalıyım. Fransız General Desprez, İstanbul'u işgal ettikten sonra İstiklal Caddesi'nde boy gösterirken, otellerde davetlere katılırken, mütareke basını peşinden hiç ayrılmadı. Bu iğrenç hali eleştirip yazan Süleyman Nazif için mahkeme gıyabında ağır ceza verdi. Süleyman Nazif kaçak oldu. böyle bir dönemde karşılaştığı bir gazeteci arkadaşına ''Hele şu dilini uzat'' dedi. Yalaka gazeteci boş bulunup dilini çıkarınca Süleyman Nazif sözünü söyledi. ''Hayret, o kadar gavur kıçı yalıyorsun ama boyası hala diline çıkmamış.'' Ne diyeyim şimdi bu çandarlara, çalışlara? Artık onları tanımayan, bilmeyen mi var? 14 Şubat'ta gözaltına alınıp tutuklandım. 6 Şubat'ta Hürriyet'te Türkiye'de bir Emil Zola yok diye bir yazı kaleme almıştım. Hiç aklıma gelmemişti. Bir hafta sonra Alfred Dreyfus olacağım. Hiç inandırıcı olmayan delilleri abartarak Alfred Dreyfus'un müebbete mahkum olmasının tek nedeni sağcı gazetelerin yalan, saldırgan, provokatif yayınlarıydı. Bu nedenle birkaç gündür sürekli şunu düşünüyorum. Öyle kolay Emil Zola olunmuyor. Neden mi? Tarih 15 Ekim 1894. Fransa'nın Genelkurmay Karargahı'nda görevli 25 yaşındaki topçu yüzbaşı Alfred Dreyfus 1859-1935 tutuklandı. Suçu Alman askeri ateşesi Schwarzkopf'e bazı gizli resmi belgeleri vermekti. Bu aslında bir mektuptu. Fransız ordusundaki yeni düzenlemelere ilişkin bilgileri içermekteydi. Bir tür döküm oluşturduğundan olacak mektup değil de bordro idi. Yahudi kökenli yüzbaşı Dreyfus, Fransız kamuoyunun antisemitik duygularının had safhada olmasının yol açtığı basın baskısı sonucu peşin olarak suçlu ilan edildi. Bu dönemde yandaş basında TSK Alevilerin kontrolüne girdi benzeri yazıların çokça yer almasından sonra Alevi subayların ardı ardına tutuklanması tesadüf mü? Sadece isimlerine bakılarak, örneğin Çetin Doğan ki doğru değildi, bazı askerlerin Alevi olduğunun yazılması, bazı gazetelerin açık açık cadı avı yapması antisemitizme benzemiyor muydu? Tüm bu kirli oyunların amacı soru yanıttır aslında. Fransa'daki sağcı basın tam bir kara propagandaya başladı. Tüm Yahudi topluluğunu suçladı. Hepsi haindi. Dreyfus'un yetersiz kanıtları tartışılmadı bile. Basın karar vermişti, Dreyfus suçludur. Yahudi yüzbaşı Dreyfus 1894 yılı Aralık ayı başında yargılanmaya başladı. 22 Aralık'taki duruşma kamuoyuna kapalıydı. Savcının mahkemeye sunabileceği kesin bir delil yoktu. Tek delil Alman askeri ateşesi Schwarzkopf'in evindeki çöp kutusunda bulunan not ile imzasız bir ihbar mektubuydu. Bu ihbar mektupları her dönem vardı yani. Nottaki yazının Dreyfus'un yazısı olduğu iddia edildi. Dreyfus yazının kendisine ait olmadığını söyledi ama kimseyi inandıramadı. Yargıçlar Dreyfus'un savunmasını neredeyse hiç dinlemeden hükmü verdi. Oy birliğiyle vatana ihanet suçundan Dreyfus müebbet hapse mahkum edildi. Rütbeleri söküldü, cezasını çekmesi için şeytan adasına götürüldü. Bir süre sonra askeri ordu istihbaratının başına getirilen binbaşı George Picquoi, Dreyfus dosyasını yeniden inceledi. Çöp kutusunda bulunan notun Washington Esterhazy adında bir subaya ait olduğunu ortaya çıkardı. Mahkeme bu itirazı dikkate almadı. Üstelik istihbaratçı binbaşı Picquart'ı hemen apar topar görevden aldı. İstihbaratçı emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın başına gelenlere benzemiyor mu? Ve işte tam o sırada ünlü yazar Emil Zola baskılara aldırmadan dönemin Cumhurbaşkanı Felix Faure'a "Suçluyorum" başlıklı bir mektup yazdı. O sırada eşi Lucy ve kardeşi Matiyev dışında Dreyfus'un yanında kimse yoktu. Şimdi bir yazar çıkmıştı ortaya, korkusuzca bir yazı kaleme almıştı. 13 Ocak 1898'de L'Aurore gazetesinde yayımlanan bu mektup bir çığlıktı aslında. Cumhurbaşkanı Sayın Felix Faure, bu iddianame hiçbir hukuksal değer taşımamaktadır. Bir insanın böylesine bir suçlama yazısı üzerine hüküm giymesi adaletsizliğin mucizesidir. Hiçbir namuslu insanın bu suçlamayı yüreği isyan etmeden okuyabileceğine inanmıyorum. Şeytan adasında çekilen ölçüsüz kefareti düşünüp de çileden çıkmamak elden gelmez. Dreyfus'un birçok dil bilmesi suçtur. Evinde hiçbir tehlikeli belgenin bulunmamış olması suçtur. Ara sıra doğduğu ülkeye gitmesi suçtur. Çalışkan olması, öğrenme kaygısı içinde olması da suçtur. Coşkulanması da suçtur. Coşkulanmaması da suçtur. Ya iddianamenin kaleme alınışındaki aptalca boşlukta kalan biçimsel iddialar? Bize suçlamanın 14 esas maddeden oluşacağı söylenmişti. Oysaki tek bir maddeden, çizelge maddesinden başka bir şey bulamıyorum. Ve hatta öğreniyoruz ki bilirkişiler de anlaşamıyorlarmış. Yoğun baskıya rağmen Fransa'dan İngiltere'ye kaçmak zorunda kalma pahasına Emile Zola adaleti ve hukuku savundu. Yahudi düşmanı antisemitik hareketlere karşı bayrak açtı. Bu gerçeği namuslu insan başkaldırımın tüm gücüyle size haykırıyorum dedi. Neler yazmadı ki? Ah bu suçlama belgesinin hiçliği. Bütün gizli altından kalkılmaz bir belgenin, her şeyi haklı çıkaran görünmez ve anlaşılmaz tanrı gibi önünde eğilmeniz gereken bir belgenin varlığından söz edilmesi ne acı. Bu belgelerin varlığını yatsıyorum. Tüm gücümle yatsıyorum. Emile Zola kalemiyle sırtını ahlaksız basına dayayanlara, hukukun ve yalın gerçeğin bozgunculuğunu yapanlara savaş açtı. Öylesine tutkuyla istediğimiz bu gerçeği, bu adaleti böyle tokatlanmış, daha da aşağılanmış, daha da karartılmış görmek ne büyük acı. Delil üretenlere, kanıt karalayanlara, yargı yanlışının şeytansı işçisi adını verdi. Bu suçlamaları yöneltirken kendimi hakaret suçlarını cezalandıran 29 Temmuz 1881 tarihli basın yasasının 30 ve 31. maddelerinin kapsamına soktuğumu biliyorum. Bu tehlikeye isteyerek atılıyorum. Suçladığım insanlara gelince onları tanımıyorum. Hiçbir zaman görmedim. Kendilerine ne hıncım var ne de kinim. Benim için önemsiz varlıklar. Toplumsal kötülük ruhlarından başka bir şey değildir. Burada yerine getirdiğim edimse gerçeğin ve adaletin patlamasını çabuklaştırmak için başvurduğum devrimsel bir yol yalnızca. Benim tek bir tutkum var. Öylesine çok acı çekmiş ve mutluluğu hak etmiş olan insanlık adına ışık tutkusu. Ateşli karşı çıkışım ruhumun çığlığından başka bir şey değil. Beni ağır ceza mahkemesine çıkarmayı göze alsınlar ve soruşturma gün ışığında apaçık yapılsın. Emile Zola suçluyorumu yayınlayınca sağcı basanın hedefi oldu. Kışkırtılmış kalabalıklar gösteri yaptılar. Sözcü L'Aurore gazetesini, Zola'nın kitaplarını yaktılar. Zola yalnız değildi. Anatole France, Monet, Mallarmé, Turgenev, Çehov gibi yazarlar, ressamlar, şairler yanındaydı. Aydınlar bildirisini imzalayıp yayınladılar. Zorlu bir mücadele verildi ve Dreyfus 19 Eylül 1899'da serbest bırakıldı. Şimdi düşünüyorum da Türkiye'de böyle bir mektubu Yaşar Kemal yazamaz mı? Şimdi, iki hafta önce Emile Zola'yı yazarken artık Atina mahkemelerinden Engizisyon mahkemelerine, papaların papazların karşısına dikilen Sokrates, Thomas More, Bruno, Galilei ve nicelerini anmam gerekiyor. Artık konumum değişti, zindana atıldım, suçlanıyorum. Suçum büyük, düşmanlık. 42. ayrımın sonu, sayfa 501.